Ayrım 12.
Abdülhamid'in kara listesine damat Mahmud Paşa'nın da girdiği tarihlerde oğulları Sabahattin ve Lütfullah Beylere babam edebiyat dersi veriyordu. Bu genç çocuklara hürriyet fikirleri telkin ettiği için saray jurnal edilen İsmail Safa'nın sürgüle gönderilmesinde Mahmud Paşa ailesiyle sık sık temaslarının rolü olduğunda şüphe yoktur. Fakat babamın ölümünden ve meşrutiyetten sonra bizi arayan vefalı insanlar arasında ne Prens Sabahattin'i ne de kardeşini görebildik. Bir mektupla bile hatır sormadılar. Galiba ikinci meşrutiyet inkılapçılarıyla da uyuşamayan rahmetli Sabahattin Bey'in geçirdiği intibak buhranlarında fikirleri kadar kibirli, kapanık ve çekingen mizacının da tesirleri olmuştur. Kendisini yakından tanımadığım için karakteri hakkındaki bu zannımın bir tahminden fazla olmadığını itiraf edeyim. Faal politikacılarımız arasında sosyal ve milli meselelerimizi bir sosyoloji çağrının metodu içinde tam bir ilmi görüş zaviyesinden bakan ilk adam Prens Sabahattin'dir. Bu bakımdan Ziya Gökalp'i ikinci planda bırakan bir öncelik şerefi vardır. Sosyoloji nazariyecileri arasında Sabahattin Bey'in ve daha sonralara Mehmet Ali, Şevki, Hilmi Ziya Ülken, Tahsin Demiray, Nezahat ve Ragıp Nurettin Ege arkadaşlarımızın hayran oldukları Löple çığırı, daha başka sosyoloji okulları tarafından ne derece tenkit edilmiş olursa olsun, sosyal vakaların tahlili için metot haysiyetinde ilk disiplini getiren nazariyedir ve sosyoloji tarihinin başında gelen bir rolü vardır. Prens Sabahattin bu içtimai ilim metodunun emrettiği nomenklatür incelemelerine yapmadan ve münevver efkarı hazırlayan sistemli telkinlere başvurmadan evvel nazariyesini faal politikaya tatbik etmek istedi ve ilimle politika arasında hiçbir köprü kurmadığı için bu uçuruma kendisi düştü. Fakat siyasi tarihimizde ilmi görüşün ilk temsilcisi odur ve unutulmaz hatırasına karşı yalnız dostlarının değil, ilim ve üniversite çevrelerimizin de henüz ödenmemiş derin şükran borçları vardır. Ulus 1951. Tadi Tek. Siz onu sahneden tanırsınız, ben liseden. Siz onu ramp aydınlığında parlayan cevherlerinin piyes icabı, kendi hüviyetine yabancı karakter çerçeveleri içinde kalanları tanırsınız. Ben onun bütün şahsiyetini dokuyan ruh gergifinin girift ve derin iç planlarını. Size göre o bir aktör, çok defa kahkahalarınızın, bazen de gözyaşlarınızın heyecan köklerini saran ve sahnede göründüğü andan itibaren sizi manyetik sahası içine alıp kendinizden kendisine doğru koşturan büyük bir komedyendir. Fakat bana göre fazla olarak Türk nesrinin en kıvrak ve Türk hicvinin en keskin yazarlarından biri, seçkin ve süzme bir edebiyat zevkine ve kültürüne sahip bir ruh enginliği, sevdikleri için kendini paralayasıya fedakar bir dost. Onun liseden sahneye kurduğu Cehennem Köprüsü üzerinde sanatın büyüklerinden zerre kadar yardım değil, kıskançlığın tekmelerini yiyerek nasıl boğuştuğunun ve kendi kendinden başka sığınak bulamayan yalnızların kahredici zorlukları içinde zafere nasıl ulaştığının tam hikayesi herkese malum olduğu zaman ondan evvelki şöhretlerin bazıları tiksinti verecektir. Fakat bugün Türk sahnesinde yalnız Sadi Tek'in eseri olan ve gelişmesinin tarihinde hiç kimseye maddi ve manevi zırnık borcu olmayan bir Sadi Tek vardır. Hayatın sahnesinde ne kadar ağlamışsa, tiyatro sahnesinde o kadar güldürmüş, fakat insan varlığının dramatik yapısını çocukluğundan beri bin bela içinde yaşaya yaşaya sezmiş ve bizlere de sezdirmiş bir Sadi Tek. 30. yılın jübilesinde onu 38 yıllık dostundan müşterek ümit, hayal ve azap anlarının sayısız hatıralarıyla kaynayan tebrikler ve uzun bir ömrün sonuna kadar başarı ve bahtiyarlık dilekleri. Duhamel'in Türkiye'si. Georges Duhamel'in Yeni Türkiye adındaki eserini yeni gördüm. Cumhuriyet'in 1928'deki edebiyat sayfasında hikayelerini ilk defa benim tercüme ettiğim büyük romancının Türkiye'de kısa bir misafirlikten sonra yazdığı bu kitabı iki hisle karşıladım. Hayret ve şükran. Nasıl hayret etmeyeyim ki bir milleti değil basit bir insanı anlamak için bile çok yetersiz bir zaman içinde Salavi'nin yaratıcısı nafiz bakışlarını Türk ruhunun birkaç tabaka derinliğine gezdirmiş ve kalbimizin harimine sokulabilmiş. Bu bir uçaktan evlerin yalnız damlarını değil içindeki sandalye ve koltukların altını bile görecek kadar maddeyi silen bir bakış. Kitabı okumayanlara içindeki bahislerin her biri hakkında bilgi vermek ve fikir yürütmek ister. Dokunduğu bazı meseleleri arada bir burada açacağım. Eserlerinden gelen tesirin dışında Doğan Melih'e beni bir kere daha hayran eden ikinci ve daha önemli sebep onun samimi ve realist bir Türk dostu oluşu ve kitabında bu dostluğu ciddi sebeplere dayamak hususundaki esaslı anlayışıdır. Türkiye'ye sisli ve derin şarkın bir parçası olduğu için sever görünen Pierre Loti'ye karşı minnet borcumuzu unutanlardan değilim. Fakat Georges Duhamel bu platonik çizgiyi aşıyor ve Türkiye'yi şarklı olduğu kadar da garplı oluşunun bütünü içinde manasını ve maddesini kucaklayarak seviyor. Loti gibi o da Batı medeniyetinin hareketli demirlerinden ve gürültülü kaynayışından üzüntü duyar. Fakat daha taze ve modern bir medeniyet anlayışı içinde. Kendisi Türkiye'ye geldiği zaman Fransız elçiliğini ve UNESCO mihmandarlarının anlaşılmaz bir ihmali yüzünden çok istediğim halde görüşmemize imkan olmadı. Epeyce üzüldüm. Fakat onun büyük ve derin anlayışlarla yüklü küçük kitabı bende bu şahsi üzüntüyü unutturan milli bir sevinç ve huzur yaratabildi. Doğan Milli Türkiye ziyaretinden Fransız-Türk dostluğunun kazandığı şey de ölçülmez bir derinliktedir. Milliyet 1954. Mevlana. Dünyanın felsefe çığırları arasında hiç değişmeyen bir tanesi vardır ki, Buda'dan hatta insanın kendi manası üzerinde düşünmeye başladığı tarihten bugüne kadar neyse odur ve başka hiçbir felsefe doktrini onun kadar kendi kendine sadık ve eşit kalmamıştır. Bundan ötürü Philosophia Perennis, ebedi felsefe adıyla de anılan mistik, tasavvufi düşünce, zamanımız dünyasında büyüsü içine almıştır. Tasavvufi şiir yazan pek çoktur. Doğuda İkbal, Batıda Eliot gibi bu şiirin modern temsilcilerinin peşinde genç şair orduları görüyoruz. Fakat bunlardan hiçbiri Mevlana kadar tam, katıksız ve gerçek bir aşkla yalnız tasavvufi değil, tasavvufun da şiirini yazmamıştır. Onun son haddinde rasyonel ve aydınlık olduğu halde aklın hudutlarını fersah fersah aşan baygınlık derecesinde bir aşk ve cezbe halindeki şiiri Sünnileri olduğu kadar Şiileri de sihirlemiş ve Mevlevi tarikatinde birbirine en düşman mezhepleri birleştirmiştir. İslam dininde reform lazım mı, mümkün mü diye hala çatışıp duruyoruz. Mevlana'yı görmüyor muyuz? Müslümanlığı kuru kaidecilikten, softalıktan ve Kur'an'ı askeri ceza kanunu şeklinde yorumlamaktan kurtaran muazzam şair, İslam dinine fani ve ebedi aşkı, musikiyi ve raksı, yobazların hala haramdır diye ter ter tepindikleri bütün güzellik unsurlarını sokmuştur. Hem de 600 küsur yıl önce. İşte İslam'ın en büyük reformcusu. Hangi softa ona kafir diyebilir? Onun adı ve hatırası önünde eğilmeyen Müslüman yoktur. Fakat onun inkılapçı görünüşünü anlamayan Müslüman pek çoktur. Ve yobazlıkları da bu anlayışsızlıktan gelir. Allah'a doğru kartal kanatlarını açan ve uçan Mevlana Celaleddin-i Rumi, yalnız mezhepleri değil, bütün dinleri de birleştiren büyük tanrı aşkının en samimi temsilcisi olduğu için, doğuda olduğu kadar batıda da 600 küsur yıldır büyük hayranlar toplamaya devam eder. Eğer Konya törenini dünyaya ilan etseydik, Konya şehri değil, ovası bile her din ve mezhepten insanlarla dolup taşardı. Turistik imkanlarımız malum olduğuna göre bereket ki ilan etmemişiz. En büyük talihsizliklerimden biri, yıllardan beri onun merkadini ziyaret etmek istediğim halde bu mübarek günde bile emelimi gerçekleştirmeye muvaffak olamayışımdır. Fakat yıllardan beri istisnasız her gün onun içimden ayrılmayan ruhuna fatihalar yollar ve korkunç sıkıntı anlarımda büyük ruhaniyetinden medet umarım. Ondan gelen imdadın beni ölümden bile kurtardığına ait hatıralarım vardır. Şu anda içimi dolduran hudutsuz hayranlık ve minnet sıcaklığı beni ona doğru uçuruyor gibi. Sanki gözlerimi yumsam Konya'da olacağım. Törene katılanlarla birlikte fotoğrafım çekilecek kadar. Hazreti Mevlana'yı hakkıyla sevenler ve anlayanlar bu hissin bir hurafe olmaması ihtimalini de anlarlar. Milliyet 1954. Ya Hazreti Mevlana! Bir fincan deniz suyu, deniz hakkında tam bir fikir vermekten ne kadar uzaksa, Türk düşüncesinin sana tahsis edilen bu sayısı da senin engin ve kavranmaz bütününü o kadar karanlıkta bırakacaktır. Bunu biliyoruz. Maksadımız, ölüm yıl dönümün vesilesiyle seni ve sana ait eserleri baştan başa okumak imkanından mahrum olanlara senden birkaç seçme fikir ve heyecan damlası sunmaktır. Türk düşüncesi birinci sayısından beri senin yolundadır. Hudutlu aklın hudutsuz gerçeği kavrayamayacağını anlayan bu asrın dünyası da senin yolundadır. Biz Türk düşüncesini sana ve dünyanın bugünkü temayüllerine bağlayan bir bitişme noktasının gerektirdiği sentez ihtiyacını duymuş ve bir avuç fakiriz ve dergah-ı izzetine dergimizin bu sayısı ile birlikte kalbimizi de koyuyoruz. Bizim de yol göstericilerimiz seninkilerdir, akıl ve aşk. Yalnız akıldan doğan şeyin soğuk bir matematik disiplininden ve onun yaratıcı heyecanları kurutan veled-i makine medeniyetinden başka bir şey olmadığını 20. asır filozofları gördüler. Donmak tehlikesine uğrayan insan ruhunu ısıtmak için akıldan aşka, maddeden manaya, dar ilimcilikten metafiziğin şiirine, yani sana doğru bu dönüş bizim rotamızı çizmektedir. Sen hiçbir asırda bugünkü kadar aktüel ve evrensel olmadın. Sanki dünyaya 7 asır evvel gelmiş olmak gibi bir hoş sabırsızlığın temsilcisisin. Sen dün değil bugünsün. Bugün de değil yarınsın. Zaman sana doğru ilerliyor. Bir pembe şafak çizgisinin arkasında senin yeniden doğmaya hazırlanan ihtişamlı varlığının sisli gölgesini görür gibi oluyoruz. Ey hak ve aşk güneşi, doğ, bir nur tufanı gibi karanlık dünyamızı aydınlığa boğ. Koş imdadımıza, koş. Üşüyen ruhlarımızı o sıcacık maneviyetinle sar, sarmala. Tabiatı ve maddeyi fethedeyim derken, ona kul köle olan ve medenileştikçe bir bakıma canavarlaşan günahkar insanın ruhuna dol. Onu ısıt, onu aydınlat, onu yücelt, onu Tanrı'ya yaklaştır. Medet ya Hazreti Mevlana, medet. Kollarımız açık, seni bekliyoruz. Türk Düşüncesi 1955. Bir aktörümüze cevap. Sayın Vasfi Rıza, bana gönderdiğiniz mektubun yanlış bir tefsirden doğduğu kadar yanlış bir zarfa konduğunu farz etmek istiyorum. Sizin gibi bir komedi sanatkarına yakışan hiciv ve nükte değerlerinden tamamıyla mahrum satırların seviyeniz hakkındaki fikrim ne olursa olsun kaleminizden çıktığına inanmakta zorluk çektim. Fakat imzanızı atmadığınız halde hangi delalette bu mektubun sizin tarafınızdan yazıldığını bana bildirmekten çekinmemişsiniz. Herhalde onu öfkeli bir anınızda size kendinizi kaybettirecek bir somnambülizm hali içinde yazdınız. Sakin, edepli ve makul anlarınızda siz de kabul edersiniz ki böyle bir öfke acizin şamatasıdır. Eskiden beri size karşı beslediğim bazı iyi hislerin selameti için bu öfke anınızın şöhretinizden daha geçici olmasını ve bana değil dünyanın en sefil insanına karşı bile sizi kendinizi bu derece kaybettiren bir heyecan duymamanızı temenni ederim. Yanılmıyorsam sahne hayatınızda Çam Sakızı piyesini seyrettiğim ilk günden beri zaman zaman size karşı sempatimi tazeleyen başarılarınız oldu. Bunların devamını bütün samimiyetimle isterim. Fakat yalnız vücutları ve şöhretleri değil, temsil tarzını ve üslubunu da yıpratan sahnede orta oyunu ve tülaat geleneğini Avrupa komedisine katıştıran İbiş'le komedyen arasında melez bir sahne tipinin artık tarihe karışmak üzere olduğunu bilmenizden başka size hiçbir şey yeni başarılar sağlayamaz. Ayrıca sanatınız hakkındaki doğru ve yanlış tenkitler karşısında daha vekarlı ve temkinli olabildiğiniz nispette adınızı ebedileştirebilirsiniz. Memleketin bütün sanatkarları gibi sizden beklenen efendice davranış budur. İyi niyetten doğan bu tavsiyeyi anlayışla karşılayacak ve şimdiye kadar yaptığınız gibi hemen köpürüp herkesin çok falsolu ve çirkin bulduğu sesler çıkarmayacak bir idrake ve iç muvazenesine kavuşursunuz. Dün olduğu gibi yarın da memlekete ve bana sizi alkışlamak fırsatını kazandırmış olursunuz. Aksi halde gözlerinizi karartan bu telaşınızın içinizde başlayan bir çöküntünün dışarıya vuran en şaşmaz belirtileri sayılacağından şüphe etmeyiniz. Sizi bu hizada görmek benim memleketim Türk sahnesi ve sizin hesabınıza cidden üzüyor. Bulunduğunuz yerden kalkmanız için dostça uzattığım eli tutunuz ve Allah'a emanet olunuz. Milliyet 1955. O mektup üzerine. Vasfi Rıza Zobu'dan evvelce bana gelen ağır mektubunun sahibini düşmanları arasında aramamı tavsiye eden nazik bir cevap aldım. Onun bana böyle bir mektup yazmadığına inanmak beni sadece memnun eder. Her ne kadar bazı arkadaşlara buna benzer mektupları ve makaleleri imzasıyla yazdığını biliyorsam da bana gelen mektubun Sayın Vasfi Rıza tarafından yazılmamış olmak gibi bir istisna örneği olduğunu kabul etmek isterim. Fakat sevimli aktörümüz mektubunu şöyle bitiriyor. Eğer bu sahte mektubu bahane ederek hakkımda bir takım hoşa gitmeyecek şeyler yazmasaydınız, bana garazkar insanların düzdükleri ve sizin de canınızı sıkan o mektuptan dolayı özür diler, teessürlerimi bildirirdim efendim. Teşekkür ederim fakat anlamadım. Sayın aktör, başkasının yazdığı bir mektuptan dolayı niçin özür dileyecekti? Küfür mektubunu yazandan başka hiç kimseye düşmeyen bu vazifeyi üstüne almayı düşünmek nezaketi biraz fazla kaçırmak olmaz mı? Hoşa gitmek bahsine gelince, bu Vasfi Rıza Zobu ile muarızları arasındaki anlaşmazlığın bam telidir. Değerli aktörümüz galiba tenkidi şöyle anlıyor. Onun sanatı hakkında bir tenkit hükmü veren herkes evvela onun hoşuna gitmek yani onu methetmek zorundadır. Yoksa hepimizden müdahene bekleyen Vasfi Rıza Beyefendi kendisine şirin görünmeyen muharire küfür etmese bile başkalarının küfür etmesini hoş görecek içinden o olsun bile diyecektir. Eğer tenkitçi arkadaşlar böyle düşünen bir sanatkarla anlaşmak imkanı olmadığını söylerlerse haklı olacaklardır. Çünkü tenkidin vazifesi hoşa gitmek değil, hoşa gitmeyen kusurları belirtmektir. Bu da o kusurları görmek ve düzeltmek niyetinde olmayan sanatkarların hoşuna gitmez. Siz ne dersiniz deyiniz, ben yine de zobumuzdan ümidi kesmiş değilim. Milliyet 1955. Bir küçük boksörün hatırası. Sporcu arkadaşlar çocukluğumda benim edebiyat meraklısı olduğumu biliyorlarsa doğru biliyorlar. Fakat çocukluğumda spor meraklısı olduğumu bilmiyorlarsa eksik biliyorlar. İlkokulda benim iki lakabım vardı. Biri Şair Bey, çünkü o zaman da bugünkü gibi her gün çocukça şeyler karalardım. Biri de Sivrisinek Sultanı, çünkü o zaman da bugünkü gibi zayıftım. Zayıftım ama yine bugünkü gibi kavgaya bayılırdım. Saç saça baş başa değil, efendice ve metotlu kavga. Sınıfta hocalarla bile giriştiğim münakaşalar beni duyurmazdı. Bahçede arkadaşlarla boks maçı yapardım. Birçok rakiplerimin gözünü yıldırdım. Hepsi birer ikişer elimine oldu. Fakat karşıma iki sınıf yukarıdan korkunç bir Arnavut Recep dikildi. Boyu benim kadardı fakat vücudu ağır ve tıkız, adaleleri sert ve sıkı. Her zaman öfkeli bir ifade taşıyan yüzü kırmızıydı. Elleri de korkunçtu. Mayasılı mı neydi? Kışın şişer ve morarırdı. Yumruğunu sıktığı ve içine bütün öfkesini doldurduğu zaman bu eller parke taşı gibi öyle sertleşirdi ki onunla boksta karşılaşmaya razı olan benden başka bu dala çıkmadı. Belki 30, belki 40 defa üst üste ve istisnasız beni dövdü. Fakat her öğle teneffüsünde beni yeniden boksa çağırdığı zaman davetini kabul ederdim. Yenilmemin birçok sebeplerinden biri de onun boksa başladıktan sonra kaidelere aldırmayışı, bazen karnıma bile tekme atışıydı. Çocuklar onu bağırarak protesto ettikleri halde ben itiraz etmez maça devam ederdim. En büyük arzum Arnavut Recep'in etli ve yayvan çenesine bir kroşe çekip o zaman bayılarak okuduğum Sherlock Holmes gibi bir yumrukta onu yere sermekti. Hep bu hayalin kurbanı oluyordum. Fakat bir gün nasılsa yumruğum Recep'in çenesi üzerine gümledi. Çürük dişi mi vardı neydi bilmiyorum. Rakibimin ağzından küçük bir ızdırap çığlığının fırladığını duydum ve yüklendim. Birbiri üstüne çenesine ve burnuna mükemmel isabetler kaydediyordum. Recep geriledi. Bahçenin köşesindeki bakkal kulübesinin önüne kadar yüzünde patlayan yumruklardan sendeleye sendeleye çekildi. Son yumruğumu yine çenesine yapıştırdım. Recep'in ağzından kan sızıyordu. Yere çökercesine oturdu ve solumaya başladı. Fakat benimki bir Pirus zaferiydi. Bir daha Arnavut Recep'in karşısına çıkamadım. Bütün o maçların bana neye mal olduğunu o tarihten sonra yakalandığım bir mafsal iltihabı üzerine tam 9 sene hastanelerde geçirdiğim ameliyatlardan anladım. Yabancı dillere de tercüme edilen bir küçük romanımı yazan benim ama galiba yazdıran Arnavut Recep'tir. Bunu ilk defa şimdi açıklıyorum. Sporcu arkadaşlarım, eski bir küçük boksörün selam ve sevgilerini kabul ediniz. Milliyet 1955. Fransız edebiyatının büyük kaybı. Fransa en büyük şairlerinden birini kaybetti. Paul Claudel öldü. Bu bir temel direğinin yıkılışı gibi Fransız edebiyatını kökünden sarsacak milli ölçüde bir yastır. Fransa Milli Eğitim Vekaleti şairin milli törenle gömülmesini karar altına aldı.